Merhaba, ben Yusuf. Ninar Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. James B. Stewart'ın Den of Thieves kitabı. 1980'ler yayımlanan 1980'ler, Wall Street dünyasındaki büyük içeriden öğrenenlerin ticareti soruşturmalarını anlatan araştırmacı gazetecilik eseridir. Kitabın merkezinde Michael Milken, Ivan Boesky, Martin Siegel ve Dennis Levin bulunur. Stewart, gizli jüri kayıtları, mahkeme belgeleri, görüşmeler ve işlem verilerinden yararlanarak şirket birleşmeleri ve satın almalarıyla ilgili gizli bilgilerin nasıl kazanca dönüştürüldüğünü inceler. Anlatı yalnızca birkaç kişinin suçunu sıralamaz, o dönemin yüksek riskli finans kültürünü, kaldıraçlı satın almaların yükselişini ve yüksek getirili tahvil piyasasının etkisini de açıklar. Kitabın temel amacı, karmaşık finansal araçların arkasındaki insan ilişkilerini, teşvikleri ve hukuki sınır ihlallerini görünür kılmaktır. Bu yönüyle eser, finans tarihiyle gerçek suç anlatısını birleştirir. Okur, piyasa bilgisinin neden eşit erişim gerektirdiğini ve denetim mekanizmalarının zayıfladığı ortamlarda kişisel hırsın nasıl sistemik risklere dönüşebildiğini görür. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 1980'lerin satın alma dalgası. Suç için elverişli bir piyasa zemini yarattı. Stewart, içeriden öğrenenlerin ticaretini tek başına bireysel ahlak bozukluğu olarak ele almaz. Olayları 1980'lerde şirket satın alma ve birleşmelerinin hız kazandığı finansal ortam içine yerleştirir. Enflasyonun ve düşük şirket değerlemelerinin etkilediği önceki dönemin ardından, yatırımcılar şirketleri borçla satın alma, yeniden yapılandırma ve satma fırsatlarına daha fazla yönelmiştir. Bir şirketin devralınacağı haberi kamuya açıklanmadan önce, o şirketin hissesi genellikle değer kazanma eğilimine girer. Bu nedenle yaklaşan anlaşmaya dair güvenilir bilgi, doğrudan ve çok değerli bir piyasa avantajıdır. Kitap, bu bilginin yalnızca bir analiz başarısı olmadığını, çoğu zaman gizlilik yükümlülüğü bulunan profesyonellerin eriştiği ticari sır niteliğinde olduğunu vurgular. Satın alma hareketliliği arttıkça, bilgiye erişen avukatlar, yatırım bankacıları, şirket yöneticileri ve arbitrajcılar arasındaki temasların önemi de artmıştır. Stewart'ın çerçevesi, hızlı büyüyen bir piyasanın kendi başına suç üretmediğini gösterir. Ancak yüksek getiriler, yoğun rekabet ve sonuç odaklı ücret yapıları, hukuki sınırları aşmayı daha cazip gösterebilir. Bu tarihsel bağlam, olayların neden belirli bir dönemde yoğunlaştığını anlamayı sağlar. İkinci olarak, gizli anlaşma bilgisi. Kişisel ilişkiler yoluyla işlem avantajına dönüştürüldü, Den of Thieves kitabının ana mekanizması. Henüz kamuya açıklanmamış birleşme ve devralma bilgilerinin piyasa işlemlerinde kullanılmasıdır. Stewart, bu süreci soyut bir hukuk terimi olarak bırakmak yerine, bilgiye erişen kişiler ile bu bilgiden yararlanan yatırımcılar arasındaki ağlar üzerinden açıklar. Dennis Levin ve Martin Siegel gibi yatırım bankacılığı çevresinden gelen isimler, işlemler üzerinde çalışan kurumlara yakındı. Ivan Boesky ise, devralma hedefi olabilecek şirketlerin hisselerinde işlem yapan tanınmış bir arbitracıydı. Bilginin değeri sadece doğru olmasından değil, doğru zamanda kullanılmasından doğuyordu. Haber yayımlanmadan önce alınan bir pozisyon, duyurudan sonra fiyat hareketinden kazanç sağlayabilirdi. Bu yüzden gizlilik, sermaye piyasasının işleyişi açısından temel bir ilkedir. Her yatırımcı aynı habere aynı anda ulaşamaz, ancak hiç kimsenin kamu dışı önemli bilgiyi haksız kazanç için kullanmaması gerekir. Kitap ayrıca karmaşık işlemlerin hukuka aykırılığı gizlemek için yeterli olmadığını gösterir. Farklı hesaplar, aracılar ve dolaylı temaslar ilk bakışta iz sürmeyi zorlaştırsa da işlem zamanları, iletişim kayıtları ve tanıklıklar birlikte incelendiğinde örüntüler ortaya çıkabilir. Stewart böylece finansal suçların para kadar güvene ve ilişkilere dayandığını anlatır. Üçüncü olarak, yüksek getirili tahviller ile yasa dışı bilgi ticareti aynı şey değildir. Kitabın önemli bir analitik gücü, yüksek getirili tahvilleri, yaygın adıyla junk bondları içeriden öğrenenlerin ticaretinden ayırabilmesidir. Michael Milken'in Drexel Burnham Lambert içindeki rolü üzerinden anlatılan yüksek getirili tahvil piyasası, kredi notu daha düşük şirketlerin daha yüksek faiz ödeyerek fon bulmasına dayanıyordu. Bu araçlar, geleneksel finansmana erişimi sınırlı şirketler için sermaye yaratabilir. Ayrıca büyük satın alma işlemlerinin finansmanını mümkün kılabilirdi. Dolayısıyla yüksek getirili tahvil kullanmak, kendi başına hukuka aykırı ya da ahlaken sorunlu değildir. Stewart'ın gösterdiği sorun bu piyasanın büyüklüğü. Hızı ve bağlantı yoğunluğunun bazı aktörler için gizli bilgiden yararlanma ve çıkar çatışmalarını yönetememe riskini artırmasıdır. Finansal yenilikler çoğu zaman verimlilik sağlar, fakat denetim ve şeffaflık aynı hızla gelişmezse kötüye kullanıma açık alanlar yaratabilir. Kitap, Milken'in piyasa kurucu etkisini anlatırken bu etkinin beraberinde getirdiği güç yoğunlaşmasını da inceler. Bu ayrım günümüz okuru için de önemlidir. Bir finansal ürünün karmaşık, agresif veya riskli olması onu otomatik olarak suç haline getirmez. Hukuki ve etik değerlendirme, bilginin kaynağına, açıklama yükümlülüklerine, çıkar çatışmalarına ve işlemin nasıl gerçekleştirildiğine bakmayı gerektirir. Dördüncü olarak, soruşturmanın başarısı, işlem kayıtlarını işbirliği yapan tanıklarla birleştirmesinden geldi. Stewart'ın anlatısında savcılar. Menkul kıymetler düzenleyicileri ve kolluk birimleri son derece güçlü ve iyi savunulan finans çevreleriyle karşı karşıyadır. Bu nedenle soruşturmanın temel meselesi, şüpheli görünen bir işlemi saptamaktan daha fazlasıdır. Hukuki açıdan, gizli bilginin kimden geldiğini, ne zaman aktarıldığını ve işlem kararını etkilediğini ortaya koymak gerekir. Kitapta işlem kayıtları, telefon görüşmeleri, tanık ifadeleri ve gizli jüri süreci birbirini tamamlayan delil türleri olarak görünür. Özellikle soruşturmada baskı altına giren kişilerin işbirliği yapması, daha geniş ilişkiler ağının çözülmesinde belirleyici olur. Bu durum, finansal suç davalarının neden uzun sürdüğünü de açıklar. Şirket satın almaları zaten çok sayıda danışman, hukukçu, bankacı ve yatırımcı içerir. Olağan piyasa araştırması ile hukuka aykırı bilgi kullanımı arasındaki çizgiyi göstermek, ayrıntılı zamanlama ve güvenilir kanıt ister. Stewart, soruşturmacıları kusursuz kahramanlar gibi sunmak yerine sınırlı kaynaklar ve pahalı hukuk ekipleri karşısında çalışan kurumlar olarak resmeder. Bu yaklaşım, piyasa denetiminin yalnızca kural koymakla yürümeyeceğini gösterir. Kuralların uygulanabilmesi için kayıt tutma, kurumlar arası koordinasyon, uzmanlık ve tanıkların gerçeği açıklamasını teşvik eden hukuki araçlar gerekir. Son olarak kitap, piyasa güveninin teknik kurallardan önce kurumsal etik gerektirdiğini savunur. Den of Thieves, 1980'lerin para ve statü arayışını eleştirirken meseleyi yalnızca kişisel açgözlülük sözcüğüyle açıklamaz. Stewart'a göre sorun, büyük ödüllerin başarıyı neredeyse yalnızca kısa vadeli kazançla ölçen bir kültür içinde dağıtılmasıdır. Böyle bir ortamda mesleki sadakat, gizlilik yükümlülüğü ve müşteriye karşı sorumluluk ikinci plana itilebilir. İçeriden öğrenenlerin ticareti, bu nedenle yalnızca karşı tarafı zarara uğratma ihtimali taşıyan bir ihlal değildir. Daha geniş biçimde sıradan yatırımcının piyasanın adil olduğuna dair inancını aşındırır. İnsanlar fiyatların kamuya açık bilgi ve meşru değerlendirmelerle oluşmadığını düşünürse, sermaye piyasalarına katılım ve güven azalabilir. Kitapta hukuk, bu güveni korumanın gerekli aracı olarak yer alır, fakat tek araç değildir. Yatırım bankaları, aracı kurumlar ve şirketler de bilgi duvarları, çıkar çatışması politikaları ve gerçek iç denetim yoluyla sorumluluk üstlenmelidir. Türkiye'de sermaye piyasalarını takip eden okurlar için de temel ders aynıdır. Borsanın sağlıklı işlemesi, yalnızca şirketlerin büyümesine değil, kamuyu aydınlatmanın güvenilirliğine ve bilgi ayrıcalığının kötüye kullanılmamasına bağlıdır. Stewart'ın kalıcı sorusu şudur: çok yüksek kazanç ihtimali karşısında kurumlar ve kişiler hangi sınırı koruyacaktır? Sonuç olarak, Den of Thieves, finans tarihine, sermaye piyasası hukukuna, şirket satın almalarına ve araştırmacı gazeteciliğe ilgi duyan okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Finans alanında çalışmayanlar da eserden yararlanabilir. Çünkü Stewart teknik kavramları insan ilişkileri, kurumlar ve hukuki süreçler üzerinden anlaşılır hale getirir. Yine de kitap ayrıntılı kişi, işlem ve kurum bilgisi içerdiğinden dikkatli ve yavaş okumayı gerektirir. Karşılığında okur. İçeriden öğrenenlerin ticaretinin neden piyasa adaletini ilgilendirdiğini, büyük finansal işlemlerin nasıl yapılandığını ve karmaşık suç iddialarının hangi delillerle soruşturulduğunu daha somut biçimde kavrar. Eserin pratik katkısı, finans haberlerini daha eleştirel okumaya yardımcı olmasıdır. Bir devralma haberi, ani fiyat hareketi ya da yeni finansman aracı karşısında bilgiye kimin eriştiğini, çıkar çatışmalarının nasıl yönetildiğini ve denetimin yeterli olup olmadığını sorgulatır. Benzer Wall Street kitaplarından ayrıldığı nokta, sadece dönemin gösterişli figürlerini ya da tahvil piyasasının yükselişini anlatmamasıdır. Stewart, gizli jüri kayıtları, görüşmeler ve işlem verilerine dayanan kapsamlı araştırmasını gerilimli ama analitik bir anlatıya dönüştürür.
Böylece kitap ne finansal yeniliği toptan mahkum eder ne de başarıyı yasallıkla karıştırır. Güç, bilgi ve hesap verebilirlik arasındaki ilişkiyi ayrıntılı biçimde inceleyen türünün temel çalışmalarından biridir. Destek olmak isterseniz James B. Stewart. Kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.